Başkalarına karşı çok şefkatliyim ama kendime karşı bazen çok acımasız olabiliyorum.
Yine bu geldi. Ben becerememişim bunu. Hayır, öyle değil. Işığımız büyüdükçe gölgemiz de büyüyor.
Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor.
Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Gonca Gürses. 1971 yılında Almanya'da doğan Gonca, 9 Eylül Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirdi. Ardından çok uzun zamandır hayali olan konservatuar sınavlarına girerek Mimar Sinan Üniversitesi konservatuar bölümünde hayali olan opera bölümünde okudu. Spiritüel alanda birbirinden farklı eğitim alan Gonca ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
Hoş bulduk Lida.
Seni burada ağırlamak gerçekten çok heyecanlı ve mutluluk verici bir şey. Teşekkür ediyorum davetimi. Gerçekten çok mutluyum seni burada gördüğüm için. Hikayeni hep çok merak ediyordum. Seni uzaktan çok uzun zamandır takip ediyorum. Çalışmalarını çok ilgiyle takip ediyorum ama şimdi burada hikayeni dinleyecek olmak ve bu hikayeyi bu alanın dinleyicileriyle ve izleyicileriyle paylaşacak olman gerçekten benim için çok kıymetli. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum kıymetli vaktini ayırıp geldiğin için. Ben seni konuk etmeden önce tabii bu kadar güçlü bir hikaye çıkacağını da açıkçası tahmin etmemiştim. İtiraf ediyorum. Yani herkesin hikayesi çok güzel oluyor. Hani o hikayeleri duymak, öğrenmek çok güzel gerçekten ama senin hikayenin bu kadar böyle gerçekten kendi içinde bir mücadeleyle aslında kendi hayallerini gerçekleştirmen, o özünü bulma yolculuğundaki o iraden ortaya koyuşun bana seni dinlerken çok ilham verdi. Dilerim bu programı seni dinleyenler için de aynı ilham onlara da geçsin. Yaptığın çalışmalardan başlamak istiyorum. Aslında ses yolculuğu var, sesle terapi var. Sesle çalışıyorsun ama sesle yolculuğun öncelikle nasıl başladı?
Daha ilkokul çağlarında müzik dersleriyle başladı tabii ki. Yani müzikle hikayem ilkokulda koroyla başladı. Yıllarca korolarda söyledim ama hiç diğer hani ses sanatçıların böyle genelde çocukluğunda işte fırçayı alır, mikrofon yapar, herkesin arasında şarkı söyler, bütün ailesi, akrabaları bilir. Benim öyle bir şeyim olmadı. Hep ince ve derinden gitti. Kendi başıma da söylemeyi seviyordum. Ama tek başına böyle ortaya çıkıp sesimi gösterme konusunda çok çekingen bir tiptim. Bir de yaşına göre yaşlı bir ruh, küçük bir bedende yaşlı bir ruh, olgun bir tiptim. Hep böyle büyükler, yetişkinlerle sohbeti seviyordum. Yine oynuyordum tabii ki çocuklarla da ama yalnız kalmayı çok seviyordum. Bir de büyüdüğüm, yetiştiğim yerde şanslıydım. Küçük bir yerde yaşadım. Ortaokula gidene kadar Edremit Körfezi'nde Ören'de oturduk ailece. Çok doğa içinde, deniz kıyısında bir alan olduğu için doğayla çok haşır neşir olabilme imkanına sahip oldum. Böyle ormanın içine girerdim kendi başıma, şarkılar söylerdim, ağaçlara sarılırdım. Kendimi de garipserdim, ne kadar garip bir çocuğum diye. Yani benim şarkı söylemem öyle başladı. Doğanın içinde kendi başına ve korolarda. Sonra ortaokula geldiğimde yine koroya yazıldım. Yine koroda söyledim. Müzik en sevdiğim dersti. İşte bir yandan biliyorsun bizim müzik derslerinde blok flüt çalınır, mandolin çalınır. Blok flütü çok sevmiştim. Blok flüt çaldım. Hatta onu da toplu olarak böyle koro gibi çıkardık. Toplu olarak çalardık flütü de. Onun da tabii ki bana sonrasında faydası oldu. Enstrümanlarımın arasına doğalında çok kolaylıkla katabildim Kızılderili flütünü. Şarkı söylemek böyle başladı. Fakat liseyi bitirirken ben İzmir Özel Türk Koleji'nde okudum. İzmir'e taşınmıştık. Çalışkan bir öğrenciydim. Notlarım çok iyiydi. Üçüncülükle bitirdim takviyeli İngilizce bölümünde. Öyle de olunca ben lise sona doğru işte karar vermemiz gerekiyor. Ne meslek seçeceğiz diye. Daha çok ben işte felsefe, edebiyat, tarih bunlar çok ilgimi çeken şeylerdi. Müzik, sanat. Ve ben opera eğitimi almak istedim. Çocukluğumdan beri çünkü hatırlıyorum 9 yaşındaydım. Almanya doğumlu olduğum için yurt dışıyla da ilişkimiz var. Babam bir Walkman getirdi. Birisine satmak için ama bize değil. Ben o Walkman'i hiç unutmuyorum. Yani o benim için gerçekten hani kırılma noktası diyeceğim bir şeydi. İçinde bir kaset vardı. Kaset de Walkman'i tanıtım kaseti. Evet, hayatımda ilk defa Walkman dinliyorum. Yani kulaklığı taktım. İnanılmaz derecede yakından geliyor ses tabii bizim zamanımız. O kadar eskilere gidiyorum tabii ben şu anda. Ve tanıtım kasetinde de işte söylüyor işte bu Walkman şöyle şöyle. Ama fon müziği Mozart'ın bir konçertosu çalıyor. Benim böyle tüylerim diken diken oldu. Acayip yani anlatamam. Hüngür hüngür ağlamaya başladım böyle. beni inanılmaz etkiledi. Zaten ondan sonra her cuma pazar konseri vardı. Onları izliyorum falan. Klasik müzik, operalar dinliyorum. Onları taklit ediyorum. Kendi kendime onlarla söylüyorum. Yani böyle bir alan açıldı bende. Ve lise sona geldiğimde de ben opera eğitimi almak istediğimi aileme söyledim. Maalesef bizim toplumumuzda tabii şu var. Eğer sen çalışkan bir öğrenciysen, başarılı bir öğrenciysen doktor ol, mühendis ol, efendim şunu ol, bunu al. Bunlarla para kazanırsın, hayatını idame ettirsin. Hani müzisyenlik eğer bir baltaya sap olamadıysan hadi canım o zaman hadi oraya gönderelim de bari bir şey olsun diye gidilen bir şey. Aynen böyle bakılıyordu yani. O yüzden hiç desteklenmedim bu konuda. Ben de çok kendine özgüveni olup böyle bir tip değildim o zamanlar. O yüzden de ben de böyle kuyruğumu kıstım ve gitmedim konservatuvar sınavlarına girmedim. Ne yapayım o zaman bir lisan bir insandır dedim. Ben İngilizceyi zaten kolejde okudum, güzel öğrendim ama daha da iyi öğreneyim. Ufkum açılsın, başka kültürler, dünyalar açılsın. Ve ben öyle İngilizceyi seçenek olarak koydum. Ve bir süreliğine bir ara verdik. Yani opera rüyama ara verdik. Ben İngilizce öğretmenliğini bitirdim. Bu arada ortaokul ve lisede klasik müziği seviyorum ama etrafımda kimse sevmiyor. Ayrıştım arkadaşlarımın arasında. Konsere gitmek istiyorum. Yanıma gelecek kimseyi bulamıyordum. Önce kendi başıma gitmeye başladım. Tabii bunlar benim için güzel şeyler oldu. Kendine güven, özgüven, istediğim bir şeyi kendi başına yapabilmek. Bunlar ilk basamaklardı benim için o yolculukta. Konserlere gittim, onları dinledim. Bir yandan İngilizce öğretmenliği devam ediyor. Dili yoğun bir şekilde öğreniyorum. O daha çok kapı açıyor. İşte daha internasyonel kaynaklara ulaşabiliyorum bir yön şey için. Ve dedim ki ben İngilizce biliyorum. Sanat olarak da inanılmaz kendimi yetiştiriyorum. Konserler, sergiler vesaire. Ben sanat yönetmenliği okuyayım dedim. O zamanlar sanat yönetmenliği diye bir şey yok. Öyle bir alan yoktu. Ve önüme geldi. İngilizce öğretmenliği bitirirken Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'ndan tanıtıma geldiler. Bu arada onu da söyleyeyim. Ha, hayatta hiç büyük konuşma derler ya. Hayatta tek büyük konuştuğum mevzu bankacılık mesleğidir. Alınmasın arkadaşlarımız, bankacı arkadaşlarımız ama dünyada en son meslek bu meslek kalsa ben bu mesleği yapmam derecesinde bu alandan uzak bir tiptim. Ve bu bankacılık okuluna geldiklerinde işte tanıtım anlatıyorlar. İşte ilk sınavlar İngilizce olacak. British Council konuşma sınavımız yapacak vesaire. Ben de böyle bir kendini test etme duygusu, dürtüsü uyandı. Tamam hadi bak bu kadar bu okulda okuyorsun. Nasıl oluyor İngilizcen bir seviyeni karşılaştırsın. Genel kültür sınavına girdim. Dil sınavlarına girdim. Konuşma sınavına girdim. Hepsini geçtim. Son sınava geldik. Artık işte bütün banka seksiyon müdürleri toplanıyor. Onlarla bir mülakat yapacaksın ve sonrasında gireceksin. Ben tabii ki direkt ilgilenmedim yani. Gitmeyeceğim dedim. Ay bu sefer ailem işte başına talih kuşu oldu. Memur olacaksın ya.
SGK'nın düzenli yatacak.
Nasıl bir baskı geliyor yani şey aldı annem beni işte bir müdür ayarlamış bankadan onunla görüştürdü işte bak şöyle güzel böyle bilmem ne falan. Ya hayatta gitmek istemiyorum. Sonra durdum böyle. Eğitim Ankara'daydı. Bankacılık okulu. Birçok alanda eğitim veriyorlar. İşte şeye varana kadar protokol üzerine ders bile rahmetli Şefik Fenmen hocamdı. Çok değerli. Yani böyle Türkiye'nin gerçekten bir numaralı profesörleri alanlarında kişilerin ders verdiği bir okuldu. Dil bilen memur maaşı alıyorsun. Ankara'da okuyorsun. Hayatımda hiç ailemden ayrı kalmadım. Hep ailemle birlikte oturdum. Böyle durdum. Ya dedim ben zaten sanat yönetmenliği yapmak istiyorum. Ama bunun idari kısmını bilmiyorum. Ben dedim bu okulu okursam hem işte ailemden ayrı ilk defa Ankara'da olacağım. Farklı şeyleri öğreneceğim. Öğrenmek de benim için zaten inanılmaz bir merak. Bu işi yapmam dedim sonra yani. Ve öyle gittim. Mülakat sınavlarına girdim. Kazandım. Benim için çok zor bir süreçti. Yani muhasebe eğitimi almak falan. Matematikle aram da çok iyi değildi. Kutsal geometri hariç. Bayağı zor bir süreçti. Fakat Ankara Devlet Operası'nın bütün eserlerini izledim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserlerine gittim. Entelektüel anlamda çok doyurucu dostluklarım oldu. Bana çok güzel şeyler kattı. Bireyselleşmem anlamında çok faydası oldu. Ama çok arayarak gittim yani böyle çok arayarak dönüştü. Ya benim bir de bir yıl öyle bir maceram var. Bir daha büyük konuşmayı da öğrenmiş oldum.
Çok şükür onu öğretiyor ya, sağ olsun.
Hani Foucault'un sarkacı öyle bir uç noktaya beni attı ki, sevmediğim bir şeyi o kadar net gördüm ki bu sefer sevdiğim şeye gitmek için bana çok büyük bir itilim sağladı. Ben o bir yıllık eğitimi tamamladım. Sonra İzmir'e döndüm ve 2 yıl mecburi hizmetimiz var bu eğitimi aldıktan sonra. Stajıyla vesaire. Ben İzmir'de 2 yıl o mecburi hizmetimi yaparken başladım özel ders almaya. Fransız kültür korosuna katıldım. Çok sesli koroya. Bir yandan yatırım uzmanı olarak çalışıyorum bankada. Bir yandan işte koroya gidiyorum. Çok sesli müzik korosuna ve bu süreçte Ankara'da da öyle o eserleri izliyorum. Ben hüngür hüngür ağlıyorum izlerken. Ben de söylemek istiyorum. Ben de orada olmak istiyorum. O çok yoğunlaştı bende. Tam farklı kutuba gidip diğer kutba çekilim. Ve özel ders almaya başladım. Şan ders almaya başladım. Bir yandan bankada çalışırken. Rahmetli Sabahat Tekebaş'tı öğretmenim. Çok kıymetli hocam. Onunla çalıştık. Ve ben yavaş yavaş artık şey sormaya başladım. Ben bu işi profesyonel olarak yapsam benim sesim bunun için yeterli bir ses mi diye. Rahmetli hocam şey dedi. Ya Gonca Gül gibi mesleğin var. Bak işte şöyle rahatsın böyle bilmem ne. Aman kızım sen bunu zevk için yap. Ben dedim ki eğer benim sesim bunu zevk için yaplık bir sesse ben o zaman tabii ki bunu yaparım. Gerçekçiyim yani yaşım olmuş 24. Tabii ki dinlerim yani o zaman zevk için yaparım. Ama profesyonel anlamda bu işi yapacak bir materyalse bu. Ben bunu yapmak istiyorum. O zaman ben de sana yapabilecek potansiyelde olduğunu söylemek durumundayım dedi. Ve ben 24 yaşında tekrar üniversite birinci sınavına girdim. Ardından İzmir'deki konservatuvarın yaş sınırı 21'di. İstanbul'un sınavlarına girmek için başladım hazırlanmaya hocamla. Bu arada ama ailem Allah ayağa kalktılar yani. İşte aman mesleğini biz senden artık evlenip çocuk sahibi olmanı beklerken sen kariyerini sıfırlayıp bu yaşta İstanbul'a gidip bu işi yapacaksın. İşte bundan para kazanacak mısın? Kendini geçindirebilecek misin? Bu arada benim bir de alerjik astımım var. Sen astımlı halde nasıl profesyonel olarak şarkı söyleyeceksin? Ben bütün bunları böyle hiçbirini gözüm görmüyor. Çünkü o kadar müzik sevgisi damarlarımda yani kanımda akıyor ki. Bütün diğer zorlukların hiçbiri benim için önemli olmadı. Ailem dedi biz seni desteklemeyeceğiz. Parasal olarak da desteklemeyeceğiz. Yanında değiliz. Tamam dedi. Neyim varsa piyanom var dedi. Piyanomu sattım. İşte altın kolyelerim bir şeylerim vardı. Onları sattım. Sınavlara girdim. Eşyalarımı topladım. Hatta annem hiç unutmuyorum. Kıyamam. Yatak örtüleri dikiyor kendisi. Hiç söylenirdim ara ara. Anne herkese çok güzel odalar yapıyorsun da bana yapmadın bir tane oda diye. Ben artık gitmeye karar verdiğimde annem işte yatak örtünü şeyini kumaşını seç falan. Annem odamı döşedi. Anne dedim döşeme. Gideceğim çünkü. Ve annem odayı döşedi. Ben orada bir ay kaldım o odada. Ondan sonra ben İstanbul'daki iki sınava da girdim. Kadıköy Konservatuvarı Mimar Sinan. Mimar Sinan'ı tercih ettim. Ve atladım. İstanbul'a gittim. Bir yandan da iş arıyorum. Artık annem baktı. Yani mevzu çok ortada. Yani sınavı kazandım. Eşyalarımı topladım. Gideceğim. Annem yana yakıla bana iş bulma konusunda yardımcı olmak istedi. Sağ olsun onun da yardımıyla çok güzel bir iş buldum. Robert Koleji'nde yatakhane ablası olarak. Bu arada da şeyi hiç unutmuyorum Didem. Çok ilginçti. Konservatuvar sınavına girmek için İstanbul'a gittim. Uzaktan bir akrabamızda kalıyoruz. Kanlıca Tepesi'nde. Böyle harika bir yerde oturuyor. Böyle bahçede oturduk kahvaltı yapıyoruz. Yani bütün Boğaz'ı görüyorum karşıda böyle. Allah'ım dedim ne kadar güzel bir manzara. Ben böyle bir yerde oturmak istiyorum dedim. Ve karşıya baktım yer Arnavutköy. Ben Robert Koleji'nde bu işi bulduğumda yatakhane ablası olarak o yatakhanede kaldım. Arnavutköy'ün tepesinde aynen o baktığım manzarada oturdum. Ormanın içinde. Bir yandan okudum, konservatuvara gittim. Akşamüstü geliyordum, çocukların etüdünü yapıyordum. Üzerimden yatakhaneyi kilitliyordum, yatakhanede kalıyordum. Bu şekilde 4 yıl okudum. Sonra 4 yıl sonra Grup Turkuaz'ın solisti olarak davet aldım. Onlarla bir yandan konservatuvarda eğitimime devam ettim. 6 yıl çünkü okul. Bir yandan da 4 yılın sonrasında kendi evime çıktım ve profesyonel olarak Turkuaz grubunda solist olarak söyledim. Benim yolculuğum öyle gitti.
Peki bu uzun yolculukta direnmişsin gerçekten de ve yani aileye karşı durmak bence çok zor bir şey. Mesela ben duramadım. Ben de aynı şekilde konservatuvar hayaliyle yanıp tutuşuyordum ama istemediler. Ben de peki o zaman deyip vazgeçtim mesela. Sen bırakmamışsın peşini. O anlamda gerçekten de çok ilham verdi bana. Dilerim ki dinleyenlere de aynı şekilde hani bir şey için geç olmadığını aslında çok net altını çizen bir hikaye. Yani kaç yaşında olursan ol, istersen birinci üniversiteni oku, sonra tekrar işe gir, sonra tekrar okuyabilirsin. O anlamda bence çok ilham verici. Ses terapi kısmına geçmek istiyorum. Ses terapisi nasıl bir şey? Yani ses terapisinin faydaları ne? Onun şifasından biraz bahseder misin? Ve sen bu şeyi nasıl kullanıyorsun? Sesi nasıl kullanıyorsun şifada?
Opera sanatçısı olarak o teknikle söyledim. Fakat bir yandan da bu arada bir altına, yani buraya neden böyle bir anda atladığımı söylemek istiyorum. Ben 2002 yılında itibaren kişisel gelişimim için alternatif şifa sistemleriyle ilgilenmeye başladım. Bunlardan bir tanesi, en önemli sebebi, ben sahneye çıktığımda çok heyecanlanıyordum. Çok stres yapıyordum. Yani böyle elim ayağım titriyor. Bir de koloratür sopranoyum. En tiz notaları söylüyorum, böyle cik cik soprano deriz aramızda hatta. Şimdi sahneye çıkacağım. Bir de şarkı sözlerini hatırlamakta ben her zaman zorlanan bir tip oldum. Müzik muhteşem ama kelime hatırlama konusu bende her zaman sıkıntıydı. Böyle bir stres. Allah'ım nasıl bir stres. Bunun üzerine ben önce Reiki ile tanıştım. Reiki uygulamaya başladım. Nefes ve Reiki. Bunun bayağı bana faydası olmaya başladı. Ve merkez bilgi alanına gidiyorum. Orada da ezoterik ve okült çalışmalar yapıyorum. Yani benim böyle bir kişisel gelişimim, kendimi rahatlatmam, zihnim çok konuşkan bir zihin. Beni çok meşgul ediyor ve yoruyor aynı zamanda. Bunlar için kendime yol arayışıyla başladım. Meditasyon, alternatif şifa sistemleri, işte taşlarla çalıştım, Kuan Yin, yin enerjiyle çalıştım. Dişil enerjimi dengelemek için, Reiki daha eril bir enerji. Sonra Kuan Yin'le çalıştım, dişil enerji. Taşlarla çalıştım, onların şifasını kullanmak için. Bu böyle süre gitti. Okumak, öğrenmek vesaire. Bir yandan da sahnede söylüyorum. Ve benim bütün bu kariyerim sürecinde aynı zamanda bir de şu mevzu olmaya başladı. İnsanlar, biz sizi ne zaman dinlesek ağlıyoruz. Allah Allah diyorum, acıklı bir repertuar mı seçiyorum ben? Bu şekilde bir ağlama, hayır değil. Bu sefer baktım, sesin frekansında iyileştirici olan, sağaltıcı olan bir şey var. Bu sağaltım etkisini araştırmaya başladım ben. Ve sesle şifa, sound healing ile karşılaştım. Bu yurt dışında yıllardır yapılan bir şey. Yıl 2006 benim bununla, bu bilgiyle bir araya gelmem. Ve ben dedim ki ben bu işi deneyimlemek istiyorum. Amerika'ya gittim, bunun eğitimini aldım. Jonathan Goldman, Greg Braden, Lama Tashi ve Sarua Benson'la çalıştım. Sesin farklı şekilde kullanımları. Mesela Amerika'ya gittim, Jonathan Goldman, opera sanatçısıyım dedim. Adamın suratı böyle, böyle buruştu. Ay dedi, yani hiç sevmiyor. Çok iyi anladım. Çünkü hani böyle bir sesini kullanma, mikrofonsuz söyleme, daha böyle bir ses ileri gitsin hikayesiyle söylediğim bir teknik var. Ve ben orada söylerken o da benim için bir kırılma noktası oldu. Bazı inisiyasyonlar aldık ve o inisiyasyonlar sonrasında ben inanılmaz hastalandım. Faranjit oldum. Ve sesim çıkmıyor ve biz Day of Toning yapacağız. Tonlama günü, sesimizle ton tutuyoruz. 24 saat ve benim sesim çıkmıyor. Girdim çalışmaya, sesim çıkmadığı için bu tonlarda ben hiç kullanmadığım şey göğüs tonu kullanmak durumunda kaldım. Ve benim ilk defa bir 24 saat göğüs tonu kullanmak zorunda kalmama sağladı. Ve onunla tanışmış oldum böylece. Farklı bir boyutunu gördüm sesi kullanmanın. Ve ben bu eğitimleri aldım, geldim, çalışmalara başlayacağım. Her şey başka gidiyor bende. Bana gösterilmiş bir sistem var ama bende başka türlü akıyor. Ve şu oldu Didem. Kişinin en yüksek hayrına şifalanması için niyetimi koyuyorum ve bağlantıya geçiyorum. O andan itibaren ses benden akmaya başlıyor. Zihnim tamamen açık, bilincim açık. Her şeyin farkındayım, transta falan değilim. Ama sesim benden akıyor. Melodiler, sözler. Yani bir anda böyle söylediğin şeylerin bestecisi, söz yazarı oluyorsun. Ama ben kendime bunu da demek istemiyorum. Çünkü ben bir şeye kanal oluyorum ve o benden akıyor. Ben aracı oluyorum ona sesimle. Opera eğitimi almanın tabii ki bir ekstra faydası oldu. Fakat bu çok başka bir şey. Ve orada aldığım diğer eğitimlerle akan farklı sesi kullanma türleri de çıktı. İşte bunlardan biri overtone singing, harmonik şarkıcılık diyoruz. Baz bir ton tutarken onun üzerine başka tonlar söylüyorsun. O tonları söylerken, tonlarken de, ton tutarken de doğuşkanları oluyor. Ve bir sesin doğuşkanı ne kadar zenginse iyileştirme gücü de o kadar, şifası da o kadar fazla oluyor bunun. Ve ben söylediğin soruyla bahsedeceğim. Sesle şifada bunu kullanıyorum. Yani birincisi benim ana enstrümanım sesim. Kişinin en yüksek hayrına kanal olmaya niyet ettikten sonra alanın ihtiyacı. Çünkü şöyle işliyor sesle şifa. Niyet, her şey niyetle başlıyor. Neyi iyileştirmek istiyoruz? Ve o niyetten sonra onun ihtiyacı olan frekansı oluşturmak. Ve böylece şifa gerçekleşiyor. O yüzden insanlara her zaman katılımcılara şunu söylüyorum. Niyetinizle gelin. Veya bazıları da o anda o niyetle bu oluşuyor ve akıyor. Niyetlerinin üzerine akan bir frekans. Şey gibi bu, böbrek taşı olan birisi hastaneye gidiyor ve ultrasonik bir ses frekans gönderiyorlar. O cihazı önce o taşa yöneltiyor. Taşı kırmak için ona odaklıyor ve frekansı gönderiyor. Ve taş kırılıyor. Aynı bu şekilde işliyor sistem ve frekanslar bedeni bütün alanlarda tarıyor. Fizik, eterik, duygu, zihin ve ruh bedenlerini tarıyor. Aynı radar gibi cisme ağır olan bedendeki ağır enerjiye çarpıp onun içine girip onu çözmeye yönelik çalışıyor frekanslar. Bu hem sesim, kullandığım ses ve bir de enstrümanlarımla yaptığım bir çalışma. Sound journey diyorum, ses yolculuğu diyorum. Sesle şifa workshop'u yapıyorum. Orada kişilere kendi seslerini kullanma konusunda eğitim veriyorum. Kendi otantik sesleri. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Güzel, çirkin ses diye bir şey yok. Ki ben öyle bir eğitimden geliyorum. İşte tonu tutacaksın, detone olmayacaksın, sürtone olmayacaksın. Hep böyle bir eğitimin içindeydim. Fakat ses herkes kullanıyor. Sesimizi hepimiz kullanıyoruz. Ve herkesin sesi aynı bizim parmak izimiz gibi çok özel frekansı. Bu sonsuz orkestranın içinde bizim sesimiz çok biricik bir enstrüman ve özel. Ve biz sesin şifasını zaten hepimiz biliyoruz ve yapıyoruz aslında. Bir üzgün olduğumuzda ah diyoruz, of diyoruz. Seviniyoruz, şaşırıyoruz, aa diyoruz. Bunların hepsi aslında bizim bedenimizin kendisini doğalında ifade şekli. Bunlara da izin vermemiz çok önemli o sesin çıkışına. Otantik sesimizle buluşmak, güzel ve çirkin o mevzunun dışında otantik sesimizle buluşup o sesle ton tutmak. Şarkı söylemek bazıları da çünkü şunu söylüyor. Benim kulağım yok, melodiyi tutamıyorum diyor. Ama ton tutabiliriz. Özellikle yine humming diyoruz.
Yogada da yapılan bir şey o.
O da inanılmaz derecede enerjisi yüksek ve dönüştürücü. Mesela dilin ucunu dama değdirerek n sesi. Hatta biraz g yapabilirsin. M sesiyle ki ben onu mesela 8. çakra Sol Star yıldız çakrasında ton tutarken dudaklar kapalı bu tonu tutturuyorum mesela. İnanılmaz yine dönüştürücü. Birlikte mesela ton tutarak çakraları dengeliyoruz bu şekilde. Ve ben yine bunu da söylüyorum. Sesi dışarıda bu şekilde kullanabiliriz ama aynı zamanda mış gibi yapmakta diyoruz. Otobüste giderken mesela çakra dengeleme çalışması yapacaksın ama insanların arasındasın. Sesi çıkarmadan, içinden çıkarıyormuş gibi odaklanarak yaptığında da inanılmaz derecede faydası var. Çünkü bu bizim aslında niyetimiz ve odağımızla çalışan bir şey. Sesi çıkarmadan önce bir de nefes alıyoruz. Nefes zaten çok inanılmaz bir prana, yaşam enerjisi bize. Ve sonra o nefesi kullanarak sesi yaratıyoruz, frekansı yaratıyoruz. Bedenimizin %75-80'i su ve suyun hafızası var. Yarattığımız frekanslar bedenimizde günlerce hafızasında kalıyor ve bize faydası oluyor. O yüzden sesle çalışmanın birkaç gün frekansların üzerimizde devam ettiğini ben belirtiyorum. Ve toksin atmamıza o süreçte de devam ediyoruz. Böyle fayda sağlıyor. Aynı zamanda sesle çalışmak çok hızlı çalışan bir enerji. Çok dönüştürücü. Ve ben kendimden örnek vereyim. Zihnim çok konuşkan bir zihin. Ve ses beni daha kolay sakinleştirip sessizleştiriyor. Zihni sessizliğe davet ediyor. Ve sesle çalışırken, frekansla çalışırken zihin sessizleşip sakinleşiyor. Ve bu da bizim iyileşmemiz için kendimizi daha açtığımız bir an. Fiziksel olarak da beyin dalgalarını yavaşlatıyor. Kalp atışını sakinleştiriyor, yavaşlatıyor. Beta günlük beyin dalgamızın beta dalgadan alfaya meditatif hale, oradan teta'ya derin meditatif hale veya delta'ya derin uyku haline geçirmeyi sağlıyor. Beynin sağ ve sol lobunu dengeliyor. Uykusuzluk sıkıntısı çeken kişiler varsa buna aynı zamanda faydası var. Bedenimiz kendi kendini iyileştirme gücüne sahip. Bu yetiyi tetikliyor. Kendini iyileştirme gücünü tetikliyor. Ümmün sistemini kuvvetlendiriyor.
Şimdi bir de sesten sonra aslında bir sürü eğitim almışsın. Yani şamanik eğitimler de almışsın ama kakaoistasın aynı zamanda. Kakao ile çalışıyorsun. Kakao ile çalışmak nasıl bir şey? Yani kakaonun özelliği ne? Ben de çalıştım ama bilmeyenler için anlatır mısın bize? Kakao seremonisi ne oluyor? Kakaonun şifası nasıl? Neden içiliyor kakao?
Ben ilk 2019 yılında bu alana çağrıldım his olarak ve gittim. Bazen kişisel yolculuğumdan bahsedeceğim. Ne kadar şefkatli de olsam, başkalarına karşı çok şefkatliyim ama kendime karşı bazen çok acımasız olabiliyorum. Hatalar yaptığımda veya bir şeyler yolunda gitmediğimde yoruyorum mesela. Dinlenmek için alan açmıyorum diyeyim. Orada bana şefkati, benim için inanılmaz şefkatli bir alan oldu. Öyle söyleyeyim. Kakao seremonisine gittim, katıldım. Birincisi kakao kalp çakrasını açıyor, aktive ediyor. Ve kalpteki yaraları iyileştirmek için inanılmaz dönüştürücü bir bitki. Çok yumuşak, çok şefkatli. O alan, ben yumuşak ve şefkatli alanlarda bulunmayı çok seviyorum. Çalışma olarak da, yaptığım çalışmalarda da şefkatli, yumuşak olmayı seviyorum. Kendime de şefkatli, yumuşak olma konusunda bana inanılmaz bir alan açtı. Ben o seremoniye katıldım ve bana verdiği his o kadar güzel. Ay dedim, ne kadar yumuşak ve şefkatli. Ben bu alanda hep olmak istiyorum. Ben bunu paylaşmak istiyorum dedim. Ve kakaoista eğitimimi de çok sevgili dostum Kübra Saatçioğlu'yla.
Ona da sevgilerimizi gönderelim. Kübra ile yaptığımız sohbeti dinlemeyenleriniz varsa henüz kaydını Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Bu arada öyle bir kısaca bir parantez açmış olalım.
Ve onun alanında oturdum, bu çalışmayı yaptım. Şamanik eğitimlerimi de sevgili Felis'le yaptım. Benim yaşam çemberini onunla tamamladım. Bu benim kişisel yolculuğumda, kendim için yaptım. Yine şöyle bir şey var. Işığımız büyüdükçe gölgemiz de büyüyor. Gölgelerimiz de büyüyor. Ve onlarla çalışmamız için de yaşam çemberi benim için güzel bir alan oldu. Bir de ben çok, nasıl söyleyeyim, enerjik olarak çok üst çakralarda çalışan biriydim. Çok uçuş kaçıştım. Böyle meditasyon yapıyorum. Bedenimden çıkıyorum. Evrenlerde, oralarda, buralardayım. Yani böyle her imkanda bedenimden çıkıp orada olmak istiyorum. Şamanik çalışmalar benim topraklanmama ve köklenmeme çok faydalı oldu yolculuğumda. Kakao da öyle. Yine toprak, su, ateş, hava, bütün bu elementleri çok güzel toplayan, kakaoyu hazırlamak da öyle. O dört elementle işte çalışıyorsun, suyu kakaoyla birleştiriyorsun, ateşte ısıtıyorsun, sonra çırpıyorsun, havalandırıyorsun, köpürtüyorsun ve içiyorsun. O yüzden ben bu bitkiyle çalışmayı çok seviyorum, yumuşaklığıyla. Ve tabii ki tüm bu eğitimlerin hepsi birleşti o alanda. Şamanik yolculuk, içimize yolculuk. Aslında hiçbir şey dışarıda değil. Bütün bilgelik içimizde, bizde. Biz sesimizi, zihin sesimizi sakinleştirdiğimizde, yavaşlattığımızda iç sesimiz daha duyulur oluyor. İç rehberliğimiz de daha duyulur oluyor. O yüzden bütün bunların hepsi birleşti. Şamanik yolculuk, ses, ses yolculuğu onun içinde ve kakao. O yüzden ben kutsal ses ve kakao yolculuğu diye adlandırıyorum bunu. Kanal olduğumda söylediğim benden akan şeyler hepsi bir ikaro oluyor, bir rehber oluyor o yolda kişiye. İç yolculuğuna çıktığında sesler ona rehber oluyor o yolda gitmesi için yolculukta. Ve kakao da kalbin daha da açılmasını, daha kırılgan olduğumuz bir yerde oluyoruz ve Rumi'nin de dediği gibi ışık çatlaktan girer, yaradan girer. En kırılgan olduğumuz yerde en büyük potansiyelimiz, iyileşme imkanımız var. Bütün bunların hepsinin bir araya gelip harmanlandığı bir çalışma oluyor. Kullandığımız kakao da tabii ki bizim bildiğimiz kakao tozu değil. Hiçbir prosesten geçmemiş kakaonun yağı ve kakao mes birlikte bir arada. Bu yüzden de herhangi bir işlemden geçmediği için besleyici özelliği de hala daha çok azalmamış durumda. İşte inanılmaz bir magnezyum kaynağı, demir, potasyum var. Tobramin aynı zamanda kahve içenler için, ben kahve almıyorum mesela. Kafein gibi aynı zamanda uyarıcı etkisi var, enerji veriyor ama gün boyunca o enerji bizimle ve inanılmaz bir antioksidan zengini. Ben mesela menopozdayım. Bu süreci de benim için çok güzel kolaylaştırıyor. Kakaoyu günlük olarak kullanıyorum, tüketiyorum diyetimde. Bunu da kadınlara tavsiye ederim. Yaban mersininden bile daha fazla antioksidan içinde. Sadece kaynatılmayacak kullanılırken. 70-80 85 derece o civarda tutulacak karıştırılırken kakao. Kakao ile çalışmak da böyle bir şey.
Sen peki bunları böyle online da yapıyor musun seremoni? Yani bu buluşmaları mesela, şimdi sen yurt dışında yaşıyorsun sonuçta. Evet. Ama Türkiye'den mesela seninle çalışmak isteyen, sesiyle çalışmak isteyen ya da işte o enstrümanların sesiyle şifalanmak isteyen, meditasyon yapmak isteyen veya kakao ile çalışmak isteyenler nasıl çalışabilir seninle?
Hepsini online yapıyorum. Hem kakao seremonisini aynı şekilde öyle yapıyorum. Ses yolculuğunu o şekilde yapıyorum. Bireysel seanslarımı da online yapıyorum. Bireysel seanslarım da şamanik sistemle sesle şifayı birleştirerek harmanladığım bir çalışma. Bunu da online yapabiliyorum. Hem yüz yüze yapıyorum hem online yapıyorum. Çünkü enerji zaman ve mekanın dışında çalıştığımız bir alan.
Ben şeyi merak ediyorum Gonca. Şimdi dedin ya ışığın arttıkça karanlığın da artıyor diye. Felis de eğitimlerde hep bunu söyler zaten. Felis'in de kaydını hem YouTube'dan hem Spotify'dan yani dinleyebilirsiniz bu arada. Benim de çok değerli rehberlerimden biri kendisi. Bu kadar eğitimin ve çalışmanın içerisinde sen nelerle yüzleştin? Ve bu yüzleşmelerinde neler yaşadın gerçekten de? Yani o evet ışığı görmek her zaman daha kolay ama karanlığı görmek genelde istemiyoruz ya da göremiyoruz bir şekilde. Çünkü insanın kendisini görmesi çok kolay değil. Sen oralarda neler yaşadın? O süreçler senin için nasıl geçti?
Hiç kolay değildi. Sancılıydı. Bir de çünkü benim şöyle bir sıkıntım var. Ben her zaman merceği kendine çeviren bir tiptim zaten. O yüzden benim için çok zordu. Ben devamlı kendimle uğraştım çocukluğumdan itibaren. Hatta alerjik astımım var dedim. Onda da bayağı yol kat ettim. İşte eskiden kendime aşımı bile kendim yapıyordum, alerjik aşılarımı falan. Onlar geçti. Artık ilaç kullanmıyorum. Çok dönemsel olarak gerekirse bazen kullandığım anlar oluyor. Ama benim bu yolculukta olmam için de bu hastalık bana rehberdi. Onun sayesinde bu yolculuktayım. O hastalık da benim için bir hediye. Ben merceği fazla kendime çevirmiş bir tip olduğum için bunda zorlandım. Hatta astım rahatsızlığının altında da bu yatar. İnanılmaz derecede hassas ve etrafında olanların kendisinden kaynaklı olduğunu düşünen kişilerde olan bir hastalıkmış. Ben çocukken bu kelebek etkisi, kuantum fizik derler ya, ben 7-8 yaşında gece yatarken yatağa oturup ben gece işte şuraya çok öfkelendim, o yüzden bilmem nerede deprem oldu diyordum. Yani Benim için zordu o yüzden. Bu hassasiyette hep faturayı kendime çevirmek. O yüzden benim öncelikle şefkati, kendime şefkat göstermem, bağışlayıcı olmam konusunda çok çalışmam gerekti. Bir de bir ailenin içinde büyüyorsun. Anne ve babanın alışkanlıklarını da alıyorsun. Mesela çok Türk toplumunda çok olan şeyler bunlar. Hani kurallar var, işte yaşam stilleri var. İşte şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Ve bunlar katılık getiriyor. Ve köşeler getiriyor. O köşelerim vardı çok. Elimde törpü, devamlı törpüleme halindeydim. Ben her zaman kendimle uğraştım ve uğraşmaktayım. Çünkü biliyorum ki yurtta sulh, cihanda sulh. Ben kendimde sulhü getirirsem bir şey yapmama gerek yok. Olduğum yerde o sulh, kendinle barışıklık ve sevgi, şefkatte olduğum zaman başka bir şey yapmama gerek yok. Etrafıma yayacağım şey o zaten. Çekeceğim şey de o. O yüzden hani bütün aldığım eğitimleri ben birilerine vereyim, öğreteyim şeklinde değil. Ben bir şeyler öğreneyim, köşelerimi törpüleyim, katılıklarımı yumuşatayım, daha esnek olayım, daha şefkatli olayım şeklinde aldım. Ve almaktayım hala. Önce kendim yapıyorum, sonra paylaş. Aa, bu güzelmiş diyorum ve paylaşıyorum.
Ya mesela hiç böyle sıkılmıyor musun? Ya bu kadar da çalışıyorum yıllardır ki çok erken başlamışsın bu arada. Çünkü hani özellikle son 5-6 senedir daha böyle popüler hale geldi bu işler malum. Ama sen böyle 2000'lerin başında ilgilenmeye başlamışsın. Böyle bir yorulmadın mı? Yani hani ya hala da bu mu çıkıyor benden dediğin ve isyan ettiğin yerler oluyor mu?
Tekrar tekrar aynı mevzuya bile döndüğüm oluyor. Bunu hatta paylaşmak istiyorum. Yine mi bu mevzu çıktı önüme? Ben bunu halletmiştim. Kaç kere çalıştım. Onu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Fakat şunu gördüm. Ben onu öyle nitelendiriyorum, anlatıyorum. O mevzu mesela işte yine geldi önüne. Bir tanesi işte şey, benim için çok majördü. Çocukken de bunu söylüyordum. Anneme söylüyordum. Zavallı annem. Anne, bana sordun mu beni doğururken? Ben gelmek istemiyordum buraya. Ya bu kadar. Ya oradan ayrılmak istememişim o kaynaktan ben. Bana sordun mu? Şimdi doğum travması geliyor. Ya kaç kere çalıştım? Yani kendim gittim, seans aldım, kendim çalıştım, onu yaptım, onu yaptım. Ayrılık şeyi, yaradandan ayrılmışız, buraya gelmişiz. Fakat zaman içinde şunu gördüm. Tekrar tekrar dönüyorum belki. Ama ilkinde o mevzuyla ilgili koca koca kayalar kaldırmışım. İkincide döndüğümde şöyle şöyle taşlar kaldırmışım. Üçüncüde döndüğümde şöyle... Sonra çakıl taşları, sonra kum tanelerini topluyorsun. Yani böyle çalış. Daha süptilleşiyor artık yaptığın çalışma. Hani şey diye düşünmemek lazım. Başta öyleydi çünkü. Ya yine bu geldi. Ben becerememişim bunu. Hayır, öyle değil. Her seferinde çok muhteşem bir şekilde çalışıyor ne yaptıysa. Bir şey yapmam bile gerekli değil. Gördün, fark ettin. Ben ona şey diyorum hatta bazen, çünkü biz de hani işte şimdi şu enerjiyle çalışıp onu göndereceğim falan. Buna bile gerek yok. Böyle kendimi onu hatırlatmak için hatta şöyle oluyorum. Geliyor mevzu değil mi önüme? Sobe, yakaladım seni. Gördüm, fark ettim, bitti. Nefesimi aldım, gönderdim. Yani fark etmek, fark etmek onu. Orada ve bırakmak nefesinde. İlle bilmem ne çalışmasına katılacağım, şunu yapacağım. Böyle bir şey de değil.
Ha, tam orada bir şey sormak istiyorum. Bu arada bu programı dinleyip de konuk ettiğim şifacı kadınlara giden böyle teker teker, ki ben de böyleydim bu arada, yani çalmadığım kapı kalmadı. Çünkü şey vaziyetindeydim, yandım Allah, yani hani birisi beni kurtarsın şeklinde gitmediğim yer, almadığım seans kalmadı. Ama gittiğim her seansa da şu beklentiyle gittim. Buna gideceğim ve tamam artık rahat çözülecek her şey. Seanstan sonra yine başa sarıyorsun. Tamam, başa sarmıyorsun ama yine işte dediğin gibi geliyor mevzular. Bu sefer bir başarısızlık hissi. Zaten o yetersizlik hissi hepimizde çok fazla. O değersizlik ve yetersizlik. Yani hiçbir şeye yetemiyoruz. Bu sefer hadi bir de o duyguyla uğraş. Biraz bu işlerin de yoğunlaşmasıyla şöyle bir algı yanlışlığı var gibi geliyor bana. Ben de içinden geçtiğim için bunu ifade etmek istiyorum ve sana da sormak istiyorum. Bu gerçekten de İşte bir çalışmaya gideyim de ondan sonrası süt liman olsun gibi bir şey değil bana kalırsa. Çünkü hayatın içinde bir sürü deneyim yaşıyoruz ve o deneyimin içinde duygular oluyor. Ve o kadar katman katmanız ki, yani bunun işte inanan için geçmiş yaşamı var, ailesi var, ondan sonra getirdiğin karmalar var. Yani ataların var, aile dizimi falan, hani var oğlu var.
Sayınca moralim bozuldu.
Ya benim de moralim bozuyordu. Yani bir tek ben mi düşünüyorum bunu diye. Yanıma yandaş arıyorum şu anda.
Şimdi şöyle bir şey var, bana bireysel seansa geldiklerinde bu soruya ilk başta sinirleniyordum, artık gülüyorum yani. İşte kaç seans gelmek lazım? Yani bu böyle bir sanki hap, bilmem kaç kez al bitir. Zaten hani böyle bir hap alayım da bitiversin. Ben mesela bireysel seansı da her zaman çok vermeyi sevmiyorum. Hani geliyor, benim önümde yatacak, iş hallolacak, gidecek. Böyle değil. Yani bunu ben sevmiyorum. Öyle bir hazıra armut piş ağzıma düşmeyi yok. Yok arkadaşlar, yok. Yani birincisi bana gelen kişiye şunu söylüyorum. Size bağlı. Kaç seansta biter? Size bağlı. Bırakmaya hazırsam, şimdi şöyle, tabii ki hazırım diyor şimdi. Bilinçli konuşmada hazır. Ama bilinç altında ben kendimde de yakaladım. Çalışıyorum çalışıyorum, aynı hastalık önümde. Bir gün böyle arkadaşım şey dedi. Hasta olmayı istiyorsun belki dedi yani. Ya nasıl istenir mi hastalık canım diyorum yani. Sonra bir gün yine böyle hastalanmışım. Sabaha karşı öksürük kriziyle kalktım. Böyle daha şifa çalışmalarının başındayım. Arkadaşımın o cümlesi geldi. Öksürüyorum böyle, doğruldum yatakta. Onun o cümlesi kafamda tınladı. İşte hasta istiyorsun da ondan demek ki dedi. Nasıl olur ya dedim. Yükseldim, öksürüyorum bir yandan. Pat tadanak. Gecenin bir vakti gözümün önünde film şeridi gibi hayatım geçiyor Didem. 7 yaşındaki Gonca'yı görüyorum. Hastayım. Annem salonda bana yatak hazırlamış, açmış, okula gitmiyorum. İşte efendim portakal suları sıkılıyor geliyor. Geliyor ateşime. Canım iyi misin? Bir şeye ihtiyaç. Ay böyle bir an iç sesimi duyuyorum. Ay ne güzel, hep hasta olayım ben. Direkt bu anı geldi gözüme, açıldı o pencerede. Durdum böyle baka kaldım. Vay dedim. Tamam dedim, ben bundan sonra ilgiyi böyle istemiyorum. Yani böyle şeyler var. Geliyor mesela birisi bir hastalıkla. Eşinden öyle ilgi görüyor. O hastalık sayesinde iyileşmek istiyorum diyor ama bilinçaltında faydası var. Şimdi o yüzden bana gelen kişi gerçekten bilinçaltında da dahil olmak üzere. Zaten öyle çalışıyoruz. Yani ana dosyaya gidiyoruz. Mevzu niye orada? Onun altında ne yatıyor? İlk baştaki kök dosya ne? Oraya gidiyoruz. Alanında bütün bedeninde de o enerjik imzalarını temizleyerek çalışıyoruz o mevzuyu. Fakat o yüzden bu bir seans olur, beş seans olur. Kişiye bağlı. İnisiyasyonu alırken de. Hiç unutmam, reiki inisiyasyonunu alıyorum. Sevgili hocam, master'ım Sevgi Hoca şey demişti bunu anlatırken. Yani dedi, şöyle düşünün dedi. Size 500 watt enerjiye veriyorum dedi. Hanginiz ne kadarını açıksa 500 wattın birisi 50 wattını alıyor. Öbürü 250'sini alıyor. Öbürü öyle açık ki 500'ünü alıyor diyor. Yani bu böyle bir şey. Bir de karmalar var, onlar var, bunlar var, bilmem ne diyoruz. Ama bazen de gerçekten basit de düşünmek gerekiyor. Bebek adımları. Adım adım. Eğer biz aman bunun bir de daha önceki yaşamı var, şusu var, bu şu var dersek çok fena dağılırız. Bence öyle bakmamak gerekiyor. Bir şey yüzeye çıkıyorsa hazırsın demek zaten. Ben mesela seansa ilk başladığımda, bireysel seanslara, görüyorum bir şeyler daha var. Almak istiyorum ama kişi hazır değil ki. Alamam. Yani o hazır değil. O mevzuyu dokunmama. Onu ellemiyorum çünkü ona hazır değil. Aa ben hani ameliyatta açarsın mevzu şu organdır. Onu alıyorsun. Orada o var, onu da toplayayım, onu da toplayayım. Böyle olmuyor yani bu iş. Hazır olmasıyla ilgili bir şey.
Kesinlikle. Bunu şu yüzden söyledim aslında. Hani bu katman katman ve hani bu kadar zorlamaya gerek yok diye söyledim aslında. Yani bu çünkü bitecek bir yolculuk değil. Bu dediğin gibi bir hapla iyileşilecek bir şey değil. Ya da bir seansla her şeyin çözeceği bir yer değil.
Bak orada şu da var Didem. Şu da düşünülmemeli. Ay çok yol uzun, çok iş var diye de düşünme. Kişi hazırsa bir seansla veya seans bile değil ya, bir eureka moment yani. Bir eureka momentla bir nefesini vererek bitireceği bir şey belki. O kadar da mucizevi. O kadar anlık ve basit aynı zamanda da. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, bu yolları takip edeceksin değil. O kadar da mucizevi. Biz açıksak, o an orada farkında görüyorsak ve bırakıyorsak o kadardır yani.
Aynen, ben bu yolculukta işte kişinin kendisini gözlemlemesini ve kendisine dürüst bir yerden yaklaşmasını çok kıymetli buluyorum. Tabii ki de şifa çalışmalarının hepsi çok kıymetli ama biz kendimize o açıklıkta, o dürüstlükte bakmazsak sonuçta günün sonunda yine bize seanslar ya da başka teknikler bir şey yapmıyor. Yine kendini iyileştiren, o işte dediğin gibi bilinçaltında da gerçekten onu, o dönüşümü isteyen sen oluyorsun ve ancak istersen hikaye değişiyor.
Her şey kişide bitiyor. Dışarıdan bizlerin yapacağı şeyler, ben her zaman söylüyorum. Ben sizin ebenizim. Siz doğuracaksınız. İşi yapan da sizsiniz. Bütün çalışmalarıma katılanları ben alanı tutuyorum. Alanın güvenli olmasını, korumalı ve güvenli olmasını sağlıyorum. Kanal oluyorum ama işi yapan oraya gelen katılımcı, seansları da öyle. Bu çok önemli. Şifacılar da sizlersiniz, bilge de sizsiniz. Her şey sizde bitiyor, her şey sizde var. Evet, dönemsel olarak şu olabiliyor, ben de dönem dönem yaşıyorum. Öyle bir an geliyor ki birisinin alanında olmak ve birisinin ben bir şeyleri yaptım. Bir şey daha var hallolması gereken ama onu hani böyle sırtımıza ermez ya kese yaparken elimiz bir kese asılsın. Oraya da belki ihtiyaç için birisinin alanına oturmak var. Evet ama bu şöyle olmamalı. Ben gideyim de onlar benim için halletsin değil. Biz hayatımızın sorumluluğunu alıyoruz. Davranışlarımızın, travmalarımızın hepsinin ve onu dönüştürmek, değiştirmek için niyetimizi koyuyoruz ve biz adımlarımızı atıyoruz. Ve biz açıyoruz kendimizi buna.
Limonus adında bir single'ın var. Bu nasıl bir müzik? Ne anlatıyor? Nasıl çıktı ortaya?
Luminous, parıldayan, ışıldayan, ışık saçan demek. Benim yine böyle akışta kaydettiğim bir şey. Çok teknolojiyle aram iyi değil. Laptopumun GarageBand'inde bir şeyleri deneyimlerken ki gökten zembille bence yardımı da indi. Şu anda bir daha kayıt et deseler nasıl açıp yapacağımı hatırlamıyorum. O sırada bir anda aktı ve ben bunu kaydettim. Buna İngilizce energetic download diyoruz. Yani akışta inen frekanslar, müzik ve sözler. Ve anlattığı şey biraz evvel söylediğim şey. O ışık sende, Yaradan'ın ışığının bir parçası sende. Sende var olmuş durumda. Parla ışılda, her şey sende mevcut. Işığını saç, parılda demek. Ve kişiye aslında işte şifacı da sensin. Bilge de sensin. Yaradan'dan gelen onun parçası, o ilahi varlık da sensin. O mucizevi varlık da sensin. Ve bunu anlatan bir parça. Ve şöyle bir şey, zaten bu bizim genetik kodumuzda var olan bir şey. Ve bu energetic download dediğim o bu bilgi paketi zaten sende mevcut. Bu müziği dinlediğinde o paketler açılıyor. Öyle diyeyim sana. Onu hatırlatıyor sana çünkü. Zaten bildiğin şeyi o zaten onu anlatıyor. O frekanslar. Ve onları dinlemek de sende o paketleri açıyor. O hissi hatırlatıyor. O yüzden kulaklıkla dinlemelerini atarken veya sabah kalktığınızda dinleyebilirsiniz.
Nereden dinleyebilirler bu arada?
Spotify'da var. YouTube'da aynı zamanda benim YouTube kanalımda parça bir de bir çok güzel bir videoyla bunu ben paylaştım. O da yine böyle bir ışık kaynağı dönen böyle bir videonun müziği olarak var YouTube'da. Oradan dinleyebilirler. Aynı zamanda benim web siteme girdiklerinde direkt pop-up bir sayfa açılıyor. Orada bütün dijital hangi ortamlarda varsa linkleri var. Ona klikleyerek hani Spotify dinlemeyen YouTube veya işte Deezer vesaire oralarda dinleyebilirler. İnşallah onu 50. yaş doğum günümde kaydettim ve yayınladım. Tam doğum günümde 7/7/2021'de yayınlandı. En büyük hayalimdi. Yıllarca olmadı. O da benim yine böyle çok şükranla paylaştığım bir şey oldu. Daha da çok paylaşmayı arzu ediyorum. Birazcık ona da bu önümüzdeki yıllarda zaman ayıracağım. Daha fazla bu şekilde kayıt paylaşmak istiyorum.
Peki senin yolculuğunda sana ilham olan, gerçekten seni etkileyen böyle birer tane kitap, podcast veya film var mı?
Mavi Tüy, Lao Tzu, Tao Te Ching. Tabii ki Eckhart Tolle, Şimdinin Gücü. O kadar bayıldım ki uygulama kitabını da aldım. Ya başucum kitabım. Don Miguel Ruiz.
Dört anlaşma var.
Anlaşma ve beşinci anlaşma. Evet, onlar. Biraz daha fantastik bir şey isterlerse. Milattan sonra 2150. Bunlar paylaşacaklarım. Film. Ben bir film manyağı olduğum için eşimle de film festivalinde tanıştım zaten. Bunların hepsini ben İstanbul Film Festivallerinde izledim bu filmleri. Şey hariç bir Robbie Williams'ın Aşkın Gücü. What Dreams May Come. Ölüm sonrası yaşama sorgulayanlar için güzel bir film. Bir Kore filmi. İlkbahar Yaz, Sonbahar Kış. Bu benim böyle tüylerim diken.
Piş bir film, evet.
Ron Fricke'den Baraka ve Samsara. Önereceğim filmler.
Çok sağ ol. Peki önümüzdeki dönemde böyle planladığın eğitimler, kamplar var mı? İşte Türkiye'de mesela bir şey yapmayı hayal ediyor musun baharda, yazda?
Zaman artık birleşme kabili olma zamanı. O yüzden böyle belki bir iki arkadaşımla bir araya gelerek bir retreat, inziva düşünüyorum Türkiye'de. Kısmet olmazsa da tek başıma yapacağım. Sesimizi kullanmak, sesle çalışmak ve aynı zamanda kakao olacak o çalışmada. Aynı zamanda zamanda online çalışmaları yapacağım. Zaten geleneksel oldu Kübra'cığımla. Her Türkiye'ye geldiğimde yazın mutlaka onun alanında birlikte ses ve kakao seremonisi yapıyoruz. O bizim tradisyonel çalışmamız oldu. Her yaz Bodrum'da onun alanında yazın bir kakao seremonisi oluyor. Bazen yine birlikte bir workshop yapıyoruz günlük. O var. Şimdi şu anda plan aşamasında. Hiçbirini daha post etmedim. Eğer Instagram'ımdan ve web sitemden de aynı zamanda hani subscribe ederlerse, yazarlarsa çalışmalarımdan haberdar olabilirler. Facebook ve Instagram'dan da post
ediyorum. Instagram adresini paylaşacağım bu arada. Oradan görebilirler.
Instagram kullanmayan da web sitemden bakabilir. Oradan çalışmalarımı post edeceğim. Herhalde önümüz deki aylarda 2024'ün başlangıç aylarında bir sound journey, bir ses yolculuğu çalışması yapacağım online yine. Bir planım daha var ama o hala birazcık daha bilmiyorum, bekliyorum. Yani yaptığım işi öğretme konusunda, sesi şifacı olarak nasıl kullanacağımız konusunda, enstrümanları nasıl kullanacağımız konusunda. Fakat birazcık inisiyelerin de içinde olacağı bir şey. Çünkü hani bir ara bahsetmiştim ya, bazı şeyleri ben inisiye olarak aldım. Yani Mısır'da kral odasına girdim. Orada bir inisiyasyon aldım ve ondan sonra sesim başka aktı. Ben bunları nasıl verebilirim kısmına şu anda hala sorguluyorum. Ve sanırım içimden, yani iç sesim şunu söylüyor. Sen de bunu bir inisiye olarak aktaracaksın. Onu bekliyorum.
Hadi bakalım inşallah. Programın sonuna gelirken böyle kapatmadan önce çok kısa bir pratik yaptırabilir miyiz? Özellikle bu bahsettin ya, hani kendimiz içimizden de çakralarımızı sesle dengeleyebiliriz diye. Onu göstersen mesela şahane olur.
Tabii ki. Şimdi bu çalışmayı iki türlü yapıyoruz. Bir tanesinde sesli harfleri kullanıyoruz. Bir tanesinde de Sanskritçe bija mantraları kullanıyoruz. Bija mantra da seed mantra, tohum mantra diyoruz bunlara. Şimdi size onu göstereceğim. Her bir çakrada bija mantrasıyla söyleyeceğiz. Normalde çalışmalarımda da bu mantraları söylerken sesleri nasıl çıkaracağımız, her bir vokali ve konsonanı, sesli harfi, sessiz harfi nasıl çıkaracağımızı çalışıyoruz nefesle birlikte. Şimdi ona çok odaklanmayacağım. Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan nefes alıp verin. Omurganızı dikleştirin. Şimdi her bir çakramız için bir niyet cümlesini ben ifade edeceğim. Siz de içinizden tekrar edin. Kök çakradan başlayarak tüm çakralarım sırasıyla temizleniyor, arınıyor, enerjileniyor, şifalanıyor, aktive oluyor, dengeleniyor, diğer çakralarla bağlantılanıyor, hizalanıyor. Kök çakranıza odaklanın. Omurganızın bitiminde bu çakranın rengi kırmızı. Derin bir nefes alacağız. Ben öncelikle size göstereceğim. Sonrasında siz de devam edin. Lam. Lam. Birlikte nefes. Şimdi ikinci çakramız, sakral çakrasındayız. Göbek deliğimizin iki parmak altında turuncu renk bija mantrası VAM VAM. Nefes. Şimdi solar plexus, göbek deliğinin üç parmak yukarısı, sarı renk, bija mantrası, RAM, RAM, RAM veya RAM, nefes, RAM. kalp çakrası, göğsünüzün arasında, iki göğsün arasında. Yeşil ve pembe renkler. Bija mantrası yam. Boğaz çakrası. Boynumuzun bağlantı noktası, çukuru. Gökyüzü mavisi. Ham. Nefes. Üçüncü göz, iki kaşımızın arasında bir parmak yukarısı. Kışam, kışam veya şam. Nefes. Indigo mavi nefes. Kışam. Taç çakra. Başın tepe orta noktası, mor renk. Om, aum, om. Nefes. Om. Şimdi 8. çakra, başımızın bir karış yukarısında havada. Ruh yıldızı çakramız, transparan, şeffaf. Dudaklarımız kapalı, ağzın içinde, esner pozisyonda, M sesi, nefes. Nefes. Yarattığımız sesleri, entegrasyonu, kabulü için 5-10 dakika normalde sessizlikte kalmanızı tavsiye ederim. Nefes alıp verin.
Teşekkürler. Şifa olsun.
Normalde ben hızlıca göstermek için birer ikişer yaptırdım. Normalde bunu ben 7 rakamını seviyorum. 7'şer kere yapıyorum. Veya içsel olarak ihtiyacınız neyse, mesela kök çakrada o gün daha fazla kalmak istiyorsunuz. Orada 7, 8, 10 kalın isterseniz. 10 kez yapın. Diğerini daha çabuk geçersiniz. İçselinizde bakarsınız. Normalde her çakranın bir de bir sesi var, işte kalından inceye doğru. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bu şekilde gidiyor. Ama ben yıllarca çok notalara bağlı olarak şarkı söylediğim için içimdeki anarşist, özgür ruh, ben nota, canım hangi tondan başlamak istiyorsa öyle başlıyorum. Ama yavaş yavaş yükseltiyorum tonu. Belli bir notaya da bağlı kalmıyorum. Ama isterseniz siz bir enstrümanı koyup önünüze, notalarla da yavaş yavaş ton tutarak yapabilirsiniz. Gırtlağınızın sakin ve rahat olduğu yeri seçebilirsiniz. Bence en birincil şey o zaten. Ton nerede rahat hissediyorsanız o tondan başlayın. Yavaş yavaş gidin. Niyetinizi başta bir kere söyledikten sonra bu şekilde devam edebilirsiniz. İstediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Dediğim gibi otobüste gidiyorsanız o zaman da niyetinizi koyun. Gözünüzü kapat. Ben gözü açık yapıyorum artık yani. Etrafıma, doğaya, sağa sola bakarken de. İçimde şimdi tonu tutuyorum. İçimde tutuyorum tonu. Zaten bütün beden pozisyonunuz da geliyor ona. Yeni parçaları çalışırken de öyle yapardık. Mış gibi yapmak, sesimiz yoksa harcarız her seferinde söylersek. İçimizden söylemek. Bu şekilde fokuslandığınız için bazen şunu söyleyeyim size. Sesi çıkardığınızdan daha bile fazla efektif oluyor. Çünkü çok daha fokuslanıyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz.
Teşekkürler, sağ olasın. Ve son olarak yolda olanlara ne söylemek istersin?
Bol bol topraklanın. Nefes alın. Doğa ile iletişimde olun en başta. Ses çıkarın. Güzel çirkin diye bir şey yok. O çok özel. Ve eğer vaktimiz varsa ben Maria Sabina'nın bir şiiri var. Kapanış olarak onu paylaşmak istiyorum yolda olanlara. Maria Sabina Meksikalı bir şifacı. Sanırım o çok güzel bir bağlantıda bunu indirmiş, bu bilgiyi. Tercüme etmeye çalıştım. Umarım güzel ifade eder. Kendini güneş ışığı ve ay ışığı ile iyileştir. Nehrin ve şelalenin sesiyle, denizin gelgitleri ve kuşların kanat çırpışıyla, nane, neym ve okaliptus ile kendini iyileştir. Lavanta, biberiye ve papatya ile tatlandır kendini. Kendine kakao çekirdeği ve biraz tarçınla kucakla. Çayına şeker yerine sevgi koy ve yıldızlara bakarak iç. Rüzgarın sana verdiği öpücüklerle ve yağmurun kucaklamasıyla iyileş. Çıplak ayaklarınla toprağa basarak güçlen ve ondan doğan her şeyle birlikte. Güçlü ol. Her gün iç sesini dinleyerek, içgüdülerini dinleyerek, dünyaya gönül gözün ile bakarak daha akıllı ol. Zıpla, dans et, şarkı söyle ki daha mutlu yaşayasın. Kendini güzel bir sevgiyle iyileştir ve hep hatırla, derman da sensin, ilaç da sensin, şifa da sensin.
Çok güzel, çok sağ ol.
Çok teşekkür ediyorum.
İyi ki geldin. Çok sağ ol paylaştığın için hikayeni.
Çok teşekkür ediyorum.
Dinleyenlere, izleyenlere şifa olsun dilerim ki. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum çalışmanın etkisi sizde nasıl olacak? Paylaşırsanız YouTube'dan ya da Instagram'dan çok sevinirim. Ben de inanılmaz bir şu an boğaz çakrası çalışmış vaziyette. İyi ki buradasınız siz de. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu çemberde hep birlikte oturuyoruz ve hikayelerimizi paylaşıyoruz. Ve bu hikayeler yaralarımızı sarıyor. Birlikte olmak ve bir olmak. İki duyurum olacak. Biliyorsunuz sevgili Aylin Çevik'in dişil enerji döngüsüne, nefes çalışmasına asistanlık yapıyorum. Bir sonraki buluşmamız 3 Aralık'ta olacak. Bununla ilgili detayları çok yakın zamanda Instagram adresimden paylaşıyor olacağım. Katılmak isteyenleri oraya bekliyorum. Ve bir sonraki aşk buluşması 26 Aralık'ta olacak. Biliyorsunuz bu aşk buluşmaları bu platforma, bu programa konuk ettiğim 3 şifacı kadının yaptırdığı çalışmalarla oluyor. Ve dolayısıyla bu programları dinliyorsanız ki o şifacıların hepsini de tanıyorsunuz aslında. Onlarla tanışmak, onlarla çalışmak isterseniz sizi de bu alana bekliyorum. Yakın zamanda yine Instagram adresinden paylaşacağım. Kayıt formunda tüm detaylar var. Eğer aramızda olmak, birlikte online de olsa çemberde oturmak isterseniz sizleri de bekliyorum. Ve eğer bu program gerçekten sizin kalbinize dokunuyorsa YouTube'dan lütfen abone olun, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınız beni çok besliyor ve bir şekilde karşılıklı iletişimde olduğumuzu ben hissediyorum. O yüzden benim için çok değerli ve çok kıymetli. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.